2. Krallar 20. bölümde Hiskiya'nın hastalığı ve iyileşmesi konu edilmektedir. Bu bölüm benim için çok anlamlıdır çünkü birazcık Hiskiya'nın deneyimine benzeyen bir şekilde bir hastalık ve hastalıktan iyileşme yaşadım. İyileşme yaşadım diyor Dr. Vernon McGee. Hiskiya'nın muhteşem bir kral olduğunu aklınızda tutunuz. Davut'tan sonra onun gibi bir kral çıkmamıştı. Atası Davut gibi o da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Bu Tanrı'nın onun hakkındaki tanıklığıydı. İlk olarak Hiskiya'nın hastalığına bakalım. 2. Krallar 20. bölüm 1. ayette o günlerde Hiskiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amot oğlu Peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi. Rab diyor ki ev işlerini düzene sok çünkü iyileşmeyecek öleceksin. Hiskiya'nın hastalığı 2. Krallar 20. bölüm, 2. Tarihler 32. bölüm ve Yeşaya 38. bölümde olmak üzere Kutsal Kitap'ta 3 farklı bölümde kaydedilmiştir. Ve her anlatım resme bir şeyler ekler. Yeşaya'nın Kral Hiskiya'ya öleceğini söylemesi zor bir şey olmuş olmalıydı. Ancak bizler gününü ve saatini bilmediğimiz halde ölüm cezasını hepimizin beklediğini biliriz. Kutsal Kitap İbraniler 9. bölüm 27. ayette insanların bir kez öleceğini ardından da yargılanacağını bizlere iletmektedir. Bu ilahi bir tarihtir. Eğer her birimiz tam olarak ne zaman öleceğimizi bilseydik, bu bizim yaşam biçimimizi bilmem değiştirir miydi? Birçok Hristiyan bile ölüm çok uzaklarda, gelecekte bir yerde diye düşünür. Şimdi bunun için tasalanmayacağım der. Belki onun için tasalanmayız ama ölümün son hedef olduğunu bilerek yaşamamız gerekir. Birçok yıl önce Rab'be yakın genç bir vaize doktoru kanserinin yeniden ortaya çıktığını ve bu dünyadaki günlerinin sınırlı olduğunu söyleyince arkadaşlardan bazılarına bir mektup göndermişti. Ben o listenin bir parçası olma ayrıcalığına erişmiştim ve mektubunu okuduğum zaman sarsılmıştım. O mektubun bir kısmını sizinle paylaşmak isterim. Son birkaç gün içinde keşfettiğim şeylerden birisi bir Hristiyan birdenbire ölümle karşılaştığında maddesel şeyleri doğru bir şekilde değerlendirmeye başlıyor. Balıkçılık malzemelerim ve kitaplarım ve meyve ağaçlarım artık bir hafta önce olduğu kadar değerli değiller. Bunu aklınızda tutarak Hiskiya'nın deneyimine bakalım. 2. Krallar 20. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Hiskiya yüzünü duvara dönüp Rab'be yalvardı. Ya Rab, yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen. Sonra acı acı ağlamaya başladı. Hiskiya yüzünü duvara dönüp Rab'be dua ediyor. Sanırım onun içinde olduğu durumu anlıyorum. Diyelim ki size kanser olduğunuzu söylediler ve ne siz ne de doktorunuz sonucun ne olacağını bilmemektesiniz. Ne yapardınız? Doktor Vernon McGee kendi yaşamına ilişkin şunları anlatıyor. Rabbin hizmetindeki hayatım boyunca kanser hastalarını ziyaret ettim. Onların nasıl kanser olabileceklerini anlayabiliyordum ama kendimin nasıl kanser olabileceğimi anlamıyordum. Doktor bana kanser olduğumu söyleyince çok şaşırdım. Böyle bir şeye inanmıyordum. Bu gerçeği kabul etmem gerekince bana yaşayacağıma dair hiçbir güvence verilmedi. Bugün bile böyle bir güvencem yok. Sadece kanserli olduğumu biliyorum. Size şunu söyleyeyim ki bu durum insanlara yepyeni bir değer sistemi getirir. Bugün hayatım biraz daha farklı. Birçok insan bazı alanlardaki davranışlarım konusunda meraka kapılmıştır. Hala aktifken neden kilisenin vaizliğinden istifa ettin diye soruyorlar. Hizmet konusunda hırslı değilim. Tanrı bana en civcivli zamanını yaşayan büyük bir kilisenin vaizliğini yapma ve zamanımız ve neslimizin en büyük hafta içi topluluklarını yürütme ayrıcalığını verdi. Ben bunu bir ayrıcalık olarak kabul ettim. Ama şimdi hırsım Rabbi hoşnut edecek bir şekilde yaşamaktır. Bu benim birçok bakımdan değişmeme neden oldu. Birisi bana geçen gün radyo hizmetini sürdürerek ve konferanslar vererek kendini öldürmeye çalışıyorsun dedi. Biliyor musunuz, korkarım eğer böyle yapmazsam onu hoşnut etmeyeceğim. Hastaneye yatırıldığımda hastalığımın nasıl sonuçlanacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. O kadar halsizdim ki beni yatağa hasta bakıcı yatırdı. Fiziksel olarak zayıf değildim ama korkmuştum. Ben bir korkağım. Hasta bakıcı bana hasta mısınız dedim. Ben hayır, ölesiye korkuyorum diye yanıtladım. Hasta bakıcı Hristiyandı ve bu sözlerim üzerine gülümsedi. Ondan beni bir süre yalnız bırakmasını rica ettim ve tıpkı Hiskiya'nın yaptığı gibi yüzümü duvara çevirdim ve Tanrı'ya yakardım. Ona ölmek istemediğimi söyledim. Hasta olduğumuzda dua Tanrı'ya gitmemiz ve başka insanlardan da bizim için dua etmelerini istememiz gerektiğini düşünürüm. Ben imanla iyileşmeye inanıyorum. Ben Tanrı'nın iyileştirebileceğine inanıyorum. Tanıdığım biri bana bir mektup yazıp iyi olman için dua etmeyeceğim çünkü Rab'le birlikte olmaya gitmek üzere hazır olduğunu biliyorum. Onun seni eve alması için dua ediyorum dedi. Ona hemen mektup yazıp bana bak sen bu işi Rab'be bırak. Ona benim kendimi nasıl hissettiğimi yazmaya çalışma. Ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Mümkün olduğu kadar uzun bir süre yaşamak istiyorum diye yanıt verdim. Hastanede yüzümü duvara çevirdiğimde ona Rab eğer beni iyileştirirsen senin sözünü gidebileceğim her yerde öğreteceğim diye söz verdim. O zamandan beri yapmaya çalıştığım da budur. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum çünkü onun bana bak Vaiz seni eve çağırmak zorunda kalacağım çünkü yapacağını söylediğin şeyi yapmıyorsun demesini istemiyorum. Dostlarım böylesi bir konumda olduğumuzda hayatı farklı bir şekilde görürüz. Harikulade bir Hristiyan olan doktor bana yardım edemeyeceğini, iyileşmemin Tanrı'dan gelmesi gerektiğini söyledi. Tabii ki ben de ona eğer bütün işi Tanrı yapıyorsa neden kendisinin benden para aldığını sordum. Dostlarım Tanrı'ya güvenecek bir konumda olmanız harikulade bir şeydir. Benim başka bir alternatifim yok. Eğer Rab'be başvurmazsam nereye başvuracağım? Rab'be güveniyorum ve bunu söylerken de dindarlık taslamıyorum. Bunu yapmaya ben zorlandım. Şimdi Hizkiya da aynı durumdadır. Sadece Tanrı ona yardım edebilir. Yüzünü duvara çevirdiğinde Rab'be onun önünde gerçekte ve kusursuz bir şekilde yaşadığını ve sadece Rabbin gözünde iyi olanı yaptığını hatırlattı. 2. Krallar 20. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Yaşaya sarayın orta avlusundan çıkmadan önce Rab ona şöyle dedi. Geri dön ve halkımı yöneten Hizkiya'ya şunu söyle. Atan Davut'un tanrısı Rab diyor ki, duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, seni sağlığına kavuşturacağım. 3 gün içinde Rabbin tapınağına çıkacaksın. Rab, Hizkiya'nın gözyaşlarını görmüştü. Benim gözyaşlarımı ve sizin gözyaşlarınızda gördüğünden eminim. 2. Krallar 20. bölüm 6. ayette ise ömrünü 15 yıl daha uzatacağım. Seni de kenti de Asur kralının elinden kurtaracağım. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunacağım diye yazıyor. Rabbin onu iyileştireceği ve ona 15 yıl daha vereceği muhteşem bir haberdir. Ve Hizkiya'nın iyileşmesine bakalım. 2. Krallar 20. bölüm 7. ayette sonra Yaşaya incir pestili getirin dedi. Getirip çıbanına koydular ve Hizkiya iyileşti. Tanrı Hizkiya'yı iyileştirmek için doğal yollar kullandı ama aynı zamanda doğaüstü yollar da kullandı. Bu harikadır. Yakup 5. bölüm 14. ayette söylediği şey de budur. İçinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın, Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler, diyor. Birisinin yağla meshedilmesinin iki yolu vardır. Biri törensel, biri de tıbbidir. Birçok kişi bunu kavrayamamış gibidir ama Yakup tıbbi bir meshedişten söz etmektedir. Tanrı Yakup aracılığıyla çok pratik olmamız gerektiğini söylemektedir. Doktor çağrılmalıdır ama kilisenin ihtiyarları da dua etmek için aynı zamanda çağrılmalıdır. Ve dua hasta olanı iyileştirecektir. Hizkiya'nın durumunda büyük bir olasılıkla kanser olabilecek olan çıbanın üzerine incir koydular. Tanrı hayatına 15 yıl ekleyeceğim ama o çıbanın üzerine incir koysan iyi olur dedi. Dostum benim tavsiyem fanatik değildir. Sağduyulu olmamız yolundadır. Eğer kanserseniz bu gerçekten kaçmayınız. Ben gerçekleri bilmek istiyordum. Hizkiya da öyleydi. Şuna inanın ki Tanrı gerçekleri onun önüne serdi ve Tanrı onun hayatını 15 yıl daha uzattı. 2. Krallar 20. bölüm 8. ayette Hizkiya Yaşaya'ya Rabbim beni iyileştireceğine ve 3 gün içinde Rabbin tapınağına çıkacağıma ilişkin belirti nedir diye sormuştu. Hizkiya hayatının uzatılacağını gösterecek bir işaret istemişti. Rab bana hayatımın uzatılacağına dair hiçbir işaret vermemiştir. Bu tabii ki cennetsel babama bağlı bir şey ama onun beni mümkün olduğu kadar uzun bir süre burada bırakmasını istiyorum. Başka bir planı varsa onu da kabul etmem gerekir. Yaşamlarımızı uzatmak her zaman Tanrı'nın isteği değildir. İlk lisede Yakup'un şehit olduğuna, Herodes'in kılıcıyla öldürüldüğüne dikkat ediyorum. Öbür yandan Petrus hapisten kurtarılmıştır. Neden birisinin kurtarılıp diğerinin şehit edildiğini bilmiyorum. Bunların hepsi Tanrı'nın planının birer parçasıdır. Bizim istediğimiz şey de Tanrı'nın isteğidir. Ya Rab, beni büyük ve senin isteğin her neyse onunla barışık et diye dua etmeliyiz. Ama Tanrı'nın her konuda neler hissettiğimi bilmesini isterim. Bir daha iyileşmeyeceğini bilecek kadar büyük bir ıstırap içerisinde olan bir kadıncağızı ziyaret ettim. Bana benim iyileşmem için dua etmeyin, sadece Rabbin beni alması için dua edin dedi. Bu arada Rabbin de aynen böyle yaptığını söylemek isterim. Ama birisi böyle yapmamı istemedikçe bu şekilde de dua etmem. 2. Krallar 20. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında Yaşaya şöyle karşılık vermişti. Rabbin verdiği sözü tutacağına ilişkin belirti şu olacak. Gölge 10 basamak uzasın mı, kısalsın mı? Hizkiya, gölgenin 10 basamak uzaması kolaydır. 10 basamak kısalsın demişti. Bunun üzerine peygamber Yaşaya, Rabbe yakardı ve Rab, Ahaz'ın merdiveninden aşağı düşmüş olan gölgeyi 10 basamak kısaltmıştı. Ama Hizkiya bir akılsızlık yapar. Şimdi Hizkiya'nın hayatında ruhumu karartan bir yere geliyoruz. 2. Krallar 20. bölüm 12. ayette o sırada Hizkiya'nın hastalandığını duyan Baladan oğlu Babil kralı Merodak, Baladan ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi diyor. Bir geçmiş olsun kartıyla bir armağan gibi düşünelim bunu. 2. Krallar 20. bölüm 13. ayette Hizkiya elçileri kabul etti. Deposundaki bütün değerli eşyaları, altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunu ve hazine odalarındaki her şeyi elçilere gösterdi. Sarayında da krallığında da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı. Hizkiya akılsızca bir şey yapıyor. Babil'den gelen elçilerin Süleyman'ın toplamış olduğu hazineleri görmesine izin veriyor. Dünyanın bütün zenginliği buradaydı ki bu herkesin bildiği bir şey değildi. Hizkiya cömert birisiydi. Babil ona bir geçmiş olsun kartı göndermişti. O da Babil'den gelen bu kişilere krallığını gezdirmişti. 2. Krallar 20. bölüm 14 ve 15. ayetlerde peygamber Yaşaya, Kral Hizkiya'ya gidip bu adamlar sana ne dediler, nereden gelmişler diye sordu. Hizkiya uzak bir ülkeden Babil'den gelmişler diye karşılık verdi. Yaşaya sarayında ne gördüler diye sordu. Hizkiya sarayımdaki her şeyi gördüler. Hazinelerimde onlara göstermediğim hiçbir şey kalmadı diye yanıtladı. Onlar için kırmızı halıyı yaydı ve onlara her şeyi gösterdi. 2. Krallar 20. bölüm 16 ve 17. ayetlerde bunun üzerine Yaşaya şöyle dedi. Rabbin sözüne kulak ver. Rab diyor ki gün gelecek sarayındaki her şey atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak. Bu elçiler oradaki bütün zenginliklerin bir envanterini çıkartıp Babil'e götürdüler ve altına ihtiyaçları olacağı uygun zamanı beklemeye başladılar. Hazineyi ele geçirmek istediklerinde onu nerede bulacaklarını biliyorlardı. 2. Krallar 20. bölüm 18. ayette soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek. Babil kralının sarayında hadım edilecek diyor. Evet, soyundan gelen çocukların başına bunlar gelecekti. 2. Krallar 20. bölüm 19. ayette ise Hizkiya, Rab'den ilettiğin bu söz iyi dedi. Çünkü nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak diye düşünüyordu. Hizkiya'nın Yaşaya'ya verdiği yanıtı beğenmiyorum. Bu hiç de bir günah itirafı değildir. Bunun yerine kendi zamanı için huzur istiyordu ve üzerlerine felaket gelecek olan soyundan gelecek kişilerle ilgilenmemekteydi. Ve şimdi Hizkiya'nın ölümüne geldik. 2. Krallar 20. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Hizkiya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün başarıları bir havuz ve tünel yaparak suyu kente nasıl getirdiği Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Hizkiya ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Maneşya kral oldu diyor. Böyle bir şey söylemem kötü görünebilir ama ölme zamanı geldiğinde Hizkiya ölmeliydi. Tanrı hayatını uzattıktan sonra akılsızca davranmanın göstergesi olan 3 şey gerçekleşmişti. Birincisi Babil'e hazinelerini göstermişti ki bu gelecekte büyük bir sorun yaratacaktı. Bütün krallar içinde en kötüsü olan Maneşya adlı bir oğul yetiştirmişti ve son olarak da son yıllarında bir kibir, neredeyse arsızlık dolu bir tavır sergilemişti. Yüreği gururla doluydu. 2. Tarihler 32. bölüm 25. ayet ne var ki Hizkiya kendisine yapılan bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi. Bu yüzden Rab hem ona hem Yahuda'ya hem Yaruşelem'e öfkelendi diye yazar. Gördüğünüz gibi Hizkiya Tanrı'nın belirlemiş olduğu zamanda ölseydi daha iyi olacaktı. Çok dikkatli olmayı istememin nedeni de budur. Rab beni kurtardı ve onu utandıracak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dostum, bu harika bir bölümdür. Muhteşem bölümdür. Bu bölümde cennette muhteşem bir babamız olduğu bize bir kez daha hatırlatılmaktadır. 2. Krallar 21. bölümde konu Maneşya'nın kötü egemenliğidir. 21. bölüm 20. bölümden sonra büyük bir düş kırıklığı oluşturmaktadır ama buna karşın burada bizim için çok büyük bir mesaj bulunmaktadır. Hizkiya Davut'tan sonra gelen en iyi kraldı. Onunla kıyaslanacak kimse yoktu. Bir başka bakımdan da Davut gibiydi. Her ikisi de iyi birer baba değildiler. Hizkiya güneydeki krallıkta hüküm süren en kötü krala babalık etmiştir. Hizkiya'nın oğlu Maneşya'nın böyle biri haline gelişini okumak insanın yüreğini parçalamaktadır. Şimdi söyleyeceğim sözü kanıtlayamam ama ben Tanrı'nın görünebilir varlığı olan Şekina ışığının Maneşya'nın egemenliği sırasında cennete döndüğüne inanıyorum. Belirleyebildiğimiz kadarıyla Şekina ışığı yani görkemi Hizkiya'nın hükümranlığı sırasında tapınaktaydı ve Maneşya'nın egemenliğinden sonra Şekina ışığının tapınaktan ayrılmasına yol açacak hiçbir olay göremiyorum. Tanrı'nın varlığı tapınaktan ayrıldıktan sonra orası Tanrı tarafından terk edilmiş ıssız bir yer haline gelmişti. Maneşya adlı bu adamın yaşamına baktığımızda tapınak ve Tanrı ile ilgili her şeye karşı tam bir nefreti olduğunu görürüz. 2. Krallar 21. bölüm 1. ayette Maneşya 12 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 55 yıl krallık yaptı. Annesinin adı Hefsivah'tı diye yazar. Maneşya 12 yaşında bir çocukken hükümranlığına başladı. Çok yaramazdı ama daha çocuk büyüyecek ve bunlar geçecek dediler. Ancak büyüdüğünde bunlar geçmedi. Durumu gitgide daha kötüye gitti. 55 yıl boyunca egemenlik sürdü. Tanrı ona yollarını değiştirmek için bol bol fırsat verdi. İkinci tarihlerde sonunda tövbe ettiğini görüyoruz. Tanrı her zaman sabırlı ve sabredendir. Kimsenin yok olmasını istemez. Maneşya'nın annesinin ismi de bildirilmiştir. İsmi Hefsivah'tı. Annesi oğlunun yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmek zorundadır. Eğer bir onur varsa onu da annesi alacaktır. Belli ki muhteşem bir anneydi. Hefsivah'ın bu çocuğu nasıl yetiştirdiğini bilmiyorum ama Maneşya olabildiğince kötüydü ve ülkesine tamir edilmesi çok güç zararlar vermiştir. 2. Krallar 21. bölüm 2. ayette Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diyor. Tanrı'nın halkını Kenan diyarına getirdiğinde diyardan kovduğu putperestlerden herhangi biri kadar kötüydü. 2. Krallar 21. bölüm 3. ayette babası Hizkiya'nın yok ettiği puta tapılan yerleri yeniden yaptırdı. İsrail kralı Ahav gibi Baal için sunaklar kurdu, Aşera putu yaptı. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti diyor. Hatırlayacağınız gibi Hizkiya putperestlerin tapınma yerlerini yok etmiş ve onun etkisi altında kısmi bir uyanış gerçekleşmişti. Yaptığı bütün işler boşa çıktı çünkü oğlu Maneşya Baal'ın sunaklarını yeniden dikti ve gök cisimlerine yani güneşe, aya, yıldızlara ve Yunanlıların Apollo ve Diana diye adlandırdıkları bütün gök cisimlerine taptı. Buradan çok net bir biçimde anlamaktayız ki Maneşya kötü bir adamdı. Birisi ama neyse ki günümüzde artık çok ilerledik diyor. Hayır, ilerlemedik. Astroloji yeniden dirilmektedir ve birçok uygar insan yıldız falına göre yaşar. Günümüzde birçok insan hala gök cisimlerine tapıyor. 2. Krallar 21. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Rabbin Yeruşalim'de bulunacağım dediği Rabbin tapınağında sunaklar kurdu. Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptırdı. Maneşya Yüce Tanrı'ya karşı geliyor. Tanrı'nın buraya ismimi koyacağım dediği tapınağına putperest sunaklar dikiyor. 2. Krallar 21. bölüm 6. ayette oğlunu ateşte kurban etti. Falcılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. Rabbin gözünde çok kötülük yaparak onu öfkelendirdi diye yazar. Kendi oğlunu bile ateşte kurban ediyor. Bu o zamanlar uygulanan insan kurbanıydı. Bir put Akkor haline gelene dek kızdırılır ve üzerine sunu olarak bir bebek konurdu. Bu putperest tapınmanın korkunç, sadist ve aynı zamanda şeytansal bir biçimidir. 2. Krallar 21. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Maneşya yaptırdığı Aşera putunu Rabbin tapınağına yerleştirdi. Oysa Rab tapınağı ilişkin Davut'la oğlu Süleyman'a şöyle demişti. Bu tapınakta ve İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasında seçtiğim Yeruşalim'de adım sonsuza dek anılacak. Buyruklarımı dikkatle yerine getirir ve kulum Musa'nın kendilerine verdiği kutsal yasayı tam uygularlarsa İsrail halkının ayağını bir daha atalarına vermiş olduğum ülkenin dışına çıkarmayacağım. Bu insanlar o sırada bilmiyorlardı ama seyahat etmeye hazırlanmaktaydılar. Babil'e sürgüne gitmeye hazırlanıyorlardı çünkü diyar tek bir şartla itaat karşılığında kendilerine verilmişti. 2. Krallar 21. bölüm 9. ayette ama halk kulak asmadı. Maneşya onlara öylesine yoldan çıkardı ki Rabbin İsrail halkının önünde yok ettiği uluslardan daha çok kötülük yaptılar diyor. Maneşya putperestler kadar kötü olmakla kalmıyor, onlardan daha da kötü oluyordu. Ona bir haberim var, Tanrı kötülüklerini hoş görmeyecektir. Onları diyardan çıkartacaktı. 2. Krallar 21. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında Rab kulları peygamberler aracılığıyla şöyle dedi. Yahuda kralı Maneşya bu iğrenç işleri yaptığı, kendisinden önceki Amorlardan daha çok kötülük ettiği, putlar dikerek Yahudalıları günaha sürüklediği için İsrail'in tanrısı Rab, Yeruşalim'in ve Yahuda'nın başına öyle bir felaket getireceğim ki duyanların hepsi şaşkına dönecek diyor. Samiriye'yi ve Ahav'ın soyunu nasıl cezalandırdımsa Yeruşalim'i cezalandırırken de aynı ölçü ipini, aynı çekülü kullanacağım. Bir adam tabağını nasıl temizler, silip yüzüstü kapatırsa Yeruşalim'i de öyle silip süpüreceğim diyor. Tanrı Samiriye ve bütün İsrail'i yargıladığı gibi şimdi Yeruşalim ve bütün Yahuda'yı yargılayacaktı. Tanrı Yeruşalim'i bir adamın bir tabağa sıyırdığı gibi silip süpüreceğini söylüyor. Yeruşalim Tanrı'nın diyarı, onun tabağıydı ve onlar onu kirletmişlerdi. Bu yüzden Tanrı onları oradan çıkartacaktı. Çok akıllı, pratik, zeki ve sofistike olabilirsiniz. Ve Tanrı'ya ihtiyacınız olmadığını düşünebilirsiniz ama onun yeryüzünde yürüyor, onun havasını içinize çekiyor, onun güneş ışığını kullanıyor ve onun suyunu içiyorsunuz. Sahip olduğunuz bedeni bile o size verdi. Yüzyıllar boyunca yaşamış olan uluslar zamanın yolunda harabe ve yıkıntı olarak yatmaktadır. Neden biliyor musunuz? Bugünkü ulusların yaptığı şeyleri yaptılar. Tanrısız yaşadılar. Tanrı için hiçbir ihtiyaç duymadılar. Tanrı, Yeruşalim'i bir adamın bir tabağa sıyırdığı gibi silip süpüreceğini söylemişti ve aynen öyle yaptı. 2. Krallar 21. bölüm 14. ayette halkımdan sağ kalanları terk edeceğim ve düşmanlarının eline teslim edeceğim. Yeruşalim halkı yağmalanıp ganimet olarak götürülecek diyor. Tanrı parmağını barajdaki delikten çekecek ve düşmanın sel gibi gelmesine izin verecekti. 2. Krallar 21. bölüm 16. ayette Maneşya Rabbin gözünde kötü olanı yaparak Yahudalıları günaha sürüklemekte kalmadı. Yeruşalim'i bir uçtan öbür uca dolduracak kadar çok sayıda suçsuzun kanını döktü. Bir adam ya da bir ulus günaha düştüğünde sadece bir tek alanda günah işlemez. Birçok bakımdan günah işlerler. Şimdi bizler sadece Tanrı'yı unutmakla kalmadık. Aynı zamanda ahlaksız bir yaşam tarzını benimsedik. Yasasızlık ve adam öldürmek her gün yaşanan şeylerdir. Bazı şirketler yasasızlıktan uzaklaşmak için büyük şehirlerden taşınmışlardır. Bir ulus Tanrı'ya dönene dek yasa tanımazlıktan kurtulamaz. İlk adım budur. 2. Krallar 21. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Maneşya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve işlediği günahlar Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Maneşya ölüp atalarına kavuşunca sarayının Uzza adındaki bahçesine gömüldü. Yerine oğlu Amon kral oldu diyor. Maneşya'nın öyküsü budur. Onun kötü ve yoz olduğu ve öldüğünden başka söyleyecek fazla bir şey yoktur. Amon'un ise hükümranlığı kısa sürer. 2. Krallar 21. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında Amon 22 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 2 yıl krallık yaptı. Annesi Yotvalı Harus'un kızı Meşullemet'ti. Amon da babası Maneşya gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yürüdüğü yollarda yürüdü. Aynı putlara taptı ve hizmet etti. Atalarının tanrısı Rabbi terk etti. Onun yolunda yürümedi diyor. Amon da kötü bir kraldı ve babasının yolundan yürüdü. Yani Rabbi terk etti. Bu yüzden Rab de onu terk etti. 2. Krallar 21. bölüm 23. ayette Kral Amon'un görevlileri düzen kurup onu sarayında öldürdüler diyor. Amon'un kötülüğü bir devrim yapılmasına yol açtı. Günümüzde bizler de bir devrimin eşiğindeyiz. Dünya liderlerinin sadece seçilmekle ilgilenmesi acıklı bir durumu oluşturur. Bunu yapabilmek için ülkelerini bile satmaya razı görünüyorlar. Tehlikeli günlerde yaşıyoruz dostum. Yoşiya, Yahuda üzerinde hüküm sürer. 2. Krallar 21. bölüm 24 ila 26. ayetler arasında ülke halkı Amon'a düzen kuranların hepsini öldürdü. Yerine oğlu Yoşiya kral yaptı. Amon'un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Amon, Uzza bahçesinde kendi mezarına gömüldü. Yerine oğlu Yoşiya kral oldu diyor. Bu bölüm bizi büyük kralların sonuncusuna getirir. Yoşiya sadece büyük bir kral olmakla kalmadı ama en büyük uyanış onun egemenliği sırasında gerçekleşti.